anlıyorum. Bizim özdeki varoluşumu
evet, görüngüyü anlıyorsun var.
Varoluş görüngüyle de şey tabii. Şimdi Heidegger şöyle bir şey söylüyor. Ancak oradaki varlık oldukça ve olduğu sürece gerçeklik vardır. Yani bu enteresan bir şey. Gerçekliğin varlığını özneye bağlıyor, insana bağlıyor. Değil mi?
Evet.
Ondan sonra Newton yasaları, çelişki önermesi, genel olarak her gerçeklik ancak oradaki varlık olduğu sürece gerçektir.
Ya kavram şey yok.
Genel olarak oradaki varlık
yoktur mu?
Genel olarak oradaki varlık olmadan önce ve genel olarak oradaki varlık bundan böyle olmadığı zaman hiçbir gerçeklik yoktu ve hiçbir gerçeklik olmayacaktır. Çünkü gerçeklik açığa serilmişlik, açığa çıkarış ve açığa çıkarılmışlık olarak o zaman olmayacaktır. Yani gerçeklik diyor insana bağlı bir şey.
Özne.
İnsan yoksa gerçeklik de yok. Eğer biz gerçeklikte nesnel varlığı anlıyorsak, o zaman Heidegger için nesnel varlık diye bir şey yok ve Heidegger zaten nesnel varlık diye bir şeyi kabul etmemek zorunda. Evet. Ortaya seriliş.
Yani kendi sözü. Truth is yani hakikat kendini açığa vurmaktır diyor. Yani ifşa etmektir. Truth is disclosedness.
Şimdi
disclosedness. Yani kendini
yani açığa vurulmuş.
Evet yani closed işte ifşa etmek. Aletheia var ya
hani
şey, hakikaten.
Aletheia gizlenmekti. A geldiği zaman Yunanca'da olumsuz anlam kazanıyor. Gizlenmenin olumsuzu açığa serilmek. Onlara ben açığa sermek, açığa çıkmak, ortaya çıkmak. İfşa Arapça yani ifşanın, Türkçe kullanmak orada daha iyi.
Ya burada varoluşu, nesnelliği sadece varoluşa bağladığınız zaman burada şeyi kabul etmiyorsunuz demektir.
Kavramsallığı kabul etmiyor.
Yasa da yok demektir.
Şimdi burada problem Heidegger açısından değil, doğal bilinç açısından. Doğal bilinç Heidegger'i okurken revize ediyor, düzeltiyor, onu normalleştiriyor ve az çok anladığı felsefeye benzer bir şekilde anlamaya çalışıyor. Heidegger'in aşırılıklarını algılamıyor, kavramıyor ve onları da normalleştiriyor. O şekilde kafasında şey gibi. Yani örneğin Picasso'yu gördüğü zaman, seyrettiği zaman doğal bilinç onu güzel diye seyrediyor. Sanat yapıtı, güzel sanat yapıtı diye seyrediyor ve o zaman da onun beğenilmemesini ya da eleştirilmesini anlayamıyor. Yani doğal bilinçte Heidegger'i ölçecek kriterler yok. Doğal bilinçte Picasso'yu ölçebilecek estetik kriterler yok. Ve olmadığı için ve dünyasını ancak kendi kategorileriyle tablosunu yapabildiği için, biçimlendirebildiği için bozuyor şeyi. Nesnesine, konusunu kendinde olduğu gibi almıyor. Heidegger'i kendinde Heidegger olarak almıyor. Picasso'yu kendinde Picasso gibi almıyor. Çünkü yeteneği yok ona. Hazır değil. Büyümemiş, gelişmemiş o noktaya kadar ve normalleştiriyor. Heidegger kendine şey yapıyor. Yani heba çok uğraşıyor. Kavramdan, logostan, tanıtlamadan vazgeçtiğini. Bunların evet, ama bakıyorsun şey, doğal bilinç bunu anlamıyor. Yani Heidegger tanıtlama yapmıyor diyoruz. Doğal bilinç anlamıyor bunu. Yani ne tanıtlamayı biliyor, ne de Heidegger'in logosla ilişkisine. O sadece şey, Heidegger'in havasıyla, karizmasıyla, böyle ıvır zıvır ilgisiz yanlarıyla ilgileniyor. Heidegger'in gerçekte ne kadar sefil, ne kadar aptal, ne kadar beceriksiz bir düşünür olduğunu şey yapmıyor. Onu görmeyi, onu kabul edemiyor. Yani nasıl olur diyor, bu kadar büyük bir insan, bu kadar büyük bir genel olarak doğal bilinç. Ve Heidegger'in konuşmaları var, yani Hitler'i yücelten, kölecesine yücelten, Alman halkını onun şeyi olarak, neredeyse kölesi olarak gören.
Daha önce sosyalist eğilimdi, daha öncesinde.
Nasyonal sosyalistler de her zaman sosyalist eğilimler. Yani nasyonalizm ve sosyalizm onlar da şey değil, çelişkili şeyler değil. Çünkü folk var, halk var ve onlar halkın çıkarını, halkın yani şimdi Heidegger şey diyor, bu çalışması varlık ve zamanın tini, bütünü onun dünya görüşüyle çelişen bir şey değil, yapı değil. Dolayısıyla o herhangi bir şekilde kendisini değiştirmediği için ideolojik görüşlerini de terk etmiyor ve Nerede kaldık? Varlıkta...
On... Şimdi soracağım şimdi.
Dasein'e bakacak.
Hegel üzerine, yani Hegel'in bir sürü işte Parmenides var, üzerine Heraklitus var, işte...
Evet.
Şimdi Hegel'in bir Hegel üzerinde bir kitabı var, da, okuması var.
Evet.
Daha doğrusu Hegel'in yörünge bir ilimini
şimdi varlık ve zamanda Hegel'in doğa felsefesi üzerine bir okuması var ve orada Heidegger'in ne diyalektiği ne de Hegel'in geçişlerini anlamadığını görüyoruz. Yani Heidegger şey değil. Şimdi Hegel mantık kavram kullanıyor ve Heidegger kavramı etimolojik olarak görüyor en iyisinden. Dolayısıyla diyalektiği anlama şansı hiç yok. Yani Hegel'de olan şeyi Heidegger anlamaması lazım. Ve gerçekten anlamıyor. O Hegel'in örneğin uzaydan zamana geçiş falan... O konuda bir takım sözlerini almış, onları tasarımsal, resimsel, imgesel, yani Hegel'in tasarımsal, sırf geçişi belli bir ölçüde anlaşılır kılmak için yararlandığı tasarımları o sözler olarak alıyor. Heidegger'in diyalektiği kavrama şansı var mı? Şimdi doğal bilinç bunun üzerine düşünse yeterli olur. Kavramı reddeden, tanıtlamayı reddeden, karşıtlığı reddeden bir bilincin diyalektiği kavrama şansı var mı? Kurgu olanı kavrama şansı var mı? Yani karşıtların birliğini. Ve bunu yeni bir öğe olarak. Böyle bir şey yok. Klasik felsefenin bakış açısından Heidegger'in Hegel'i anlama olanağı yok. Yani eleştirmesi falan bir tarafa Hegel'i okuma ve anlama olanağı yok. Eğer gerçekten kendi yöntemine, o fenomenolojik ontolojiye bağlı kalacaksa Heidegger Hegel'de şeyi görecek. Etimolojiden başka bir şey görmeyecek ve onu yapmaya çalışıyor. Yani Heidegger'in şimdi bir etimoloji temelli felsefeci olarak Hegel'in kavramlarını kavram olarak alıp Hegel'e hakkını vererek çözümleme ve ayrıştırma ya da yanlışsa düzeltme olanağı yok. Yani çünkü Hegel de etimolojiden yararlanıyor sık sık. Etimolojiye değiniyor. Birçok
başka
yerde.
Bir bağlamda ama.
Evet. Ve ama onları bir yerde dilin kurgul felsefeye bir yardımı olarak görüyor. Bazen de yani kavramın daha kolay kavranmasını, sürmesini sağlayan araçlar olarak falan görüyor.
Ama o şey var ve zamandaki zaman anlayışını, yani Hegel'in şeyinde anlıyor mu Hegel'in tarih anlayışından? Yani şimdi öyle hatırlıyorum, hani ikinci kısım temporalitede,
evet.
Hegel'in tarih ya da zaman...
Bir ona, bunları ben... şey olarak kolay ve yanlı olarak özetlemeye çalışacağım. Yani şimdi
temporalite, zamansallık daha doğrusu.
Bir Dasein vardı. Oradaki varlık. Şimdi orası Heidegger'e göre oradaki varlıkta orası tırnak içinde yani da bu varlığı insan yapan öğedir. Bu sayfa 133'te. İnsandaki lumen naturale üzerine varlıksal imgesel bir yolda konuşma, bu var olan şeyin varoluşsal varlık bilimsel yapısından, onun kendi orası olma kipinde var olmasından başka bir şeyi göz önünde tutmaz. Bunu toparlamak şu an uzun sürecek. Oradaki varlık kendi orasını doğal olarak birlikte getirir. Kendi dasını, orasını. Yani orası Dasein'i insan yapan faktör. Bunu söylüyorum.
Etimolojik.
Şimdi oradaki varlık kendi orasını doğal olarak birlikte getirir ve bu orasının yokluğunda bu varlığın var olması salt olgusu olarak değil ama genel olarak söz konusu değildir. Yani dağ yoksa insan da yok diyor. Oradaki varlık kendi açığa serilmişliğidir. Bu açığa serilmişlik ifşa dediği şey. O dağı gerekli kılan şey. Niye orada uzay takısını katıyor oraya? Yani zayn yetmiyor insanı anlatmak için. Orada olması. Bu Heidegger'in etimolojik mantığı. O dağı ortaya serilmişliğin kendini göstermeye.
Ortaya serilmişlik.
Onun olanağı
olarak. Olgusallık mı? Nedir? Yani neyi kastetiyor?
Ortaya serilmişlik, evet gerçeklik. Fenomen olmak. Fenomen olmak. Çünkü fenomen olmak phainomenon. Fa'dan türüyor Yunanca. Bu aletheia'nın kendisi. Açarç sevmiş. Galateya şeydi. Gizlenmişliğin kaldırılması. Ve bu fenomen. Fenomenin yaptığı şey bu. Fenomen, fenomenoloji bu. Fenomen doğrudan doğruya gerçek olandır. Eğer gerçekliğin bir anlamı varsa aynı yerde. Fenomen kendini açıkça sunar. Bunun için üzerine düşünmeye, onu kavramsallaştırmaya falan gerek yok. Yani apaçık olan bir şey. fenomenolojisinin şeyi bu. Böyle demesi gerekir. Böyle demiyorsa onu fenomenolojisi diye sayamayız.
Sayamazsın.
Yani Husserl'den geliyor bu şey. Husserl aynı zamanda da en iyi pozitivistler biziz diyen adam. Yani duysal algıya gidiyorlar. Başka bir yere gidemez. Görünmek demek, gözle görünmek demek. Yani duysal algıyla fenomen, Heidegger'i şeyin yanına koyabiliriz. Carnap'ın yanına. Bu şeylerin yanına. Ya pozitivizmle nihilizmin buluşması şey değil, zor bir şey değil. Şimdi o, oradaki
varlıktan değil de orayı daha çok belirgin hale getiriyor.
Orası o varlığı insan yapan faktör. Şimdi Lumen Naturale'nin doğal ışık bu. Klasik felsefede usun kendisini anlatması ölçüsünde diyor Heidegger. Pardon ben demişim. Heidegger'in bu sözleri klasik felsefenin us olarak kabul ettiği şeyi oradaki varlığın orası ile örtüştüğünü gösterir. Heidegger'in bu sözleri diyor klasik felsefenin us olarak kabul ettiği şeyin oradaki varlığın orası ile örtüştüğünü gösterir. Yani Lumen Naturale'den de söz ediyor Heidegger. Hangi bağlamda şimdi hatırlamıyorum ama insanda us zayını insan yapan faktör dağ ise bu Lumen Naturale ile de bağlantı kurulabilir. İsterseniz o kadar şeyine girmeyelim şu an.
Daha fazla gerek yok. Evet. Bunu zaten okurum.
Evet. O sıralar çok fazla ayrıntıya girmiştim ve gerçekten şeydi. Yani ancak o Heidegger'in metniyle gerçekten uğraşan ve güçlük yaşayan birisi buradan yararlanabilir. Ama dışarıdan okuyunca çok şey aydınlık görünmeyecek. Kaçırmaz sonra. Şimdi bir tane daha, bir nokta daha vardı. Onu
ben araştırmadım.
Varlıksal anlatımı var olan şeyle varlık bilimsel anlatımı ise varlık ile ilgilidir. Onlar da var burada. Onlara bilmiyorum. Yani ne kadar önem veriyorsunuz. Ona göre bak. Şimdi varlık biliminin esas problemi şeydi, epistemolojiden kendini koparmasıydı. Epistemolojinin esas problemi kendini varlık biliminden, ontolojiden koparması. Yani epistemoloji ve ontoloji ikisi de analitik anlayan bilimleri, sözlü bilimleri. Çünkü epistemoloji olmadan ontoloji ve ontoloji olmadan epistemoloji şey. Özne olmadan nesne, nesne olmadan özne gibi bir şey. Epistemoloji özneye karşılık düşüyor burada. Ontoloji bir yerde nesneye karşılık düşüyor ve ontolojinin epistemolojiden yani epistemoloji ne?
Ontoloji özne
nesne.
Ontoloji nesne.
Varlıkla ilgili. Yani şurada daha az önce okundu. Nesnenin içine kavram, nesnenin kavramsal özüne girmek gibi bir şeyden söz edildi. Yani varlık alanı, nesne alanı diye düşünürsek onu, kendinde kavramsal olduğu için epistemolojik bir yan taşıyor. Bilgiyi ilgilendiren yan taşıyor. Kavramsal. Yani şunu aldığım zaman, bunu nesne, varlıksa, varsa ya da her neyse, cisim, bunun kavramsal bir yapısı var. Özdek, bu özdeksel ama bu özdek belirsiz özdek değil. Belirli özdek. Yani metal, demir, içinde petrol artıkları var. Yani elementlerden oluşuyor. Ve elementler özdek olarak özdek değil ama belirli özdek. Öyle değil mi?
Nesne varsa bilgisi de olması gerekiyor.
Evet. Nesnenin bilgisi ise nesnenin Kavramadım. Kategorilerinden, nesnenin kendisinin kategorilerinden başka bir şeyle ilgili olamaz. Ve burada özdek, soyut özdek olarak bulunmuyor. Belirli özdek, biçimli özdek olarak bulunuyor. O soyut özdek, özdek olarak özdek öyle bir şey yok. O soyutlama. Yani düşüncede bile özdeyi o soyutlama içinde aldığımız zaman o yetersiz. Düşüncede bile özdek karşıtıyla biçimle bağlantı.
Özdek realitede de öyle. Yani. Özdek soyutlaması diye bir şey yok mu?
Soyutlama var.
Var.
Ama soyutlama işte.
Sadece soyutlama.
Geçersiz.
Ruh var mı? Yani o geçersiz anlamda ruh ben şey ben mi?
Varlıktan yani ayrandı o zaten.
Neyle?
Varlıktan. Varlığın soyutlaması ile özdekin soyutlaması arasındaki fark.
Evet. İkisinin de karakteri farklı. Biri varlık, biri özdek.
Tamam.
Varlık ve özdek, doğal bilinç bunları da eşitliyor.
Doğal yani, bilinçten bahsetmiyorum.
Mesela materyalist bilinç varlığı özdekle eşitliyor.
Gerçekte varlık soyutlamasıyla özdek soyutlaması farklı değil mi?
Farklı. Niye? Çünkü belirlikler farklı.
Tamam. Biri gerçek, biri sanal mı?
Hayır, ikisi de sanal. İkisi de soyutlama. Soyutlamaya sanal dersek,
evet.
Yani soyut, dolaşsız olan, soyut demek aynı zamanda dolaşsız demek. Çünkü bütün ilişkilerinden koparılmış. Hı-hı. Yalnızca varlık olarak alınıyor. Hiçbir belirlenimi yok. Yalnızca özdek olarak alınıyor. Hiçbir belirlenimi yok. Bu sanal.
İki ayrı alanda olan soyutlama olsun.
Yani doksa. Doksa demek sanal demek. Sanıyorsun.
Sanı demek.
Sanal demek, sanılan demek. Yani gerçekte olmayan demek. Sanal. O yüzden soyutlama her zaman sanaldır. Anlak denen şey eğer
ortodoks
soyutlama...
Ortodoks lafı doğrudan.
Ne?
Ortodoks.
O doğru, orta, doğru, doğru, doğru sanal demek. Tabii doğru sanal.
Ortodoks ve doksalar gibi.
Evet, yani doğru, doğru sanal ne kadar olanaklıysa o sözcük o kadar güzel bir sözcük. O da oksimoron gibi bir şey. Doğru sanı olur mu? Doğru görüş. Olabilir, tesadüfen olabilir ama eğer ciddi olacaksak görüş rastlantısal olarak
belki sezgi
doğru olmaz.
Yan yana getirilmeyecek iki sözcük.
Evet. Tabii oksimoron yani çünkü doğru görüş, görüş oldu, görüş doğru olduğu zaman bilgi olur. Değil mi? Yani bu oksimoronlar insanla böyle yüzyıllar boyunca şey yapıyorlar. Bırakmıyorlar. Oksimoronun kendisi oksimoron biliyor musunuz? He? Moron ne demek? Moron oradan geliyor. Ne?
İleri derece.
Kör demek. Küt.
Birinci.
Birinci.
Oksimoron ileri derece.
Oksi ise aşırı demek. Keskin. Çok keskin derecede.
Oksimoron aşırı moron
demek. Keskin kör demek oksimoron.
Soyutlanan her şey yani ölü şey, ölü demek değil mi?
Ha keskin, evet kesici, yani keskin, çok keskin, evet. Oksimoronun kendisi bir oksimoron. Keskin kördü. İmamlar böyle. Öyle değil mi? Ne kadar şey. Hayranlık verici bir türeti, çok yaratıcı.
Şey, oksimoron sözlüğü var, internette
bir yazım var. Öyle mi? Öyle mi? Onu bir şey yapalım, inceleyelim.
Oksijen.
O zaman... görüşler böyle tesadüfen yani Pisagor teoremi bir kuram bilgi düzeyine yükseldiği zaman rastlantısal olarak bir görüşün rastlantıyla doğru olması söz konusu değil. O tanıtlamadan geçti. Usul tanıtlamasına. Koca bir geometrik yapı kurulması gerekti şey için. O geometrik teoremleri, tanıtlamaları, aksiyonlar, postulatlar vesaire. Şimdi nerede kaldık? Yani Heidegger'den sonra.
İki ayrı alan dedik ya soyutlama alanı.
Soyutlamadan mı bahsediyorsun?
Soyutlamalar şeydir bütün soyutlama.
Sanal.
Evet.
Sanal. Ya soyutlamak kişiyi öldürmek değil mi bir anlamda?
Başka bir kelime kullandı. Bütün soyutlamalar...
Sanı dedi, sanı. Bütün,
tam bir cümle kurdu ya, başka bir kelime kullandı. Bütün şeyler bir soyutlama mıdır? Bütün... Soyutlama negatifsinin olumsuzudur, öyle bir şey değil.
Dolaşsızlık dedik, soyutlama.
Bir statement
dedi. Şimdi soyutlama, soyutlama dediğimiz şey tekile götürüyor ya da dolaşsıza götürüyor değil mi? Sonuç olarak, ürün olarak dolaşsız olanı getiriyor ama burada da yine bir paradoks var. Çünkü soyutlamanın kendisi dolaşsızı üreten dolaylılık olarak duruyor. Soyutlama bir dolaylılık süreci. Ve ürünü soyut olan şey ise dolaşsız. Yani o dolaşsız, olumsuzlama kapsıyor diyorduk. İşte bu o kapsadı. Soyutlama, yani dolaşsız ancak soyutlamayla elde edebilirim ben. O kadar meşru. Yani o yapısını bilirsem dolaşsızı kullanabilirim. Ve Hegel her ikisini de sürekli olarak kullanıyor. Yani Hegel birisini kolladığını, öteki aleyhine onu öne çıkardığını falan söylemek anlamsız. İkisi de şey, birbiriyle bir.
Hangisini
dolaşsız ve dolaylı.
Soyutlamayı da tam tersine, yani söylediğinizin tam tersi de mümkün. Yani soyutlamayı da ortaya çıkarmak için, yani dolaşsız ortaya çıkarmak için soyutlama gerekiyor. Ama aynı zamanda soyutlama için de dolaylıların olması
tabii
gerekiyor.
Soyutlama da somuttan başlıyor. Evet. Yani soyut olan somut olanı kendinde kapsamak zorunda. Bu diyalektik, bunları görmek bu kadar zor değil. Yani diyordu ki analiz, analitik düşünür sanıyor ki analizi aldığı zaman sentezi bir tarafa bıraktı. Yalnızca bu analitik felsefecilerin moronluğunun bir şeyi, göstergesi aslında. Yani analiz sentezden başlar ve sentezi ön koşulu olarak, öncülü olarak varsayar. İçinde kapsamak zorunda. Onu olumsuzlasa bile o zaman negatif olarak kendi içinde kapsamak zorunda. Dolayısıyla analiz her zaman kendinde sentezi kapsamak durumunda ve analitik düşünür bunu reddediyor. O analizi yaptığı zaman sentezden uzak durduğunu sanıyor. Analitik Defne'nin dediği gibi yani soyut olan bağımsızlaştırılmış olan bağlarından koparılmış olan şeyden başlayacak. Yani tersinden başlayacak. Sentezden başlayacak. Somut diyeceğiz şeye. Soyutun karşıtı. Burada somut fiziksel anlamına gelmiyor.
Başka neden başlayabilir ki? Sentezden başlayacak.
Evet. Nereden başlayacak?
Başta bu noktası yok.
Evet. Eğer başlamıyor derse o zaman analizi Tanrı yapmış olacak. Evet. Çünkü Tanrı'nın başlangıcı.
Bir yerden başlayabilir. Peki şeye nasıl bağlıyoruz bunu? Mesela bu aynı işlemi yaparken mesela soyutlama yapıyoruz. Soyutlama yaparken belli ilişkilerinden kopartıyoruz. Değil mi?
Evet.
Yani bir şeyi en yalın ve analiz edilmiş olarak düşünmek istediğimizde bunu yapan kişi ben ve siz olursanız.
Bir özne, bir birey yapacak insan.
Evet. İki ayrı birey için bunu düşündüğümüzde diyelim ki siz diğer bağlarını bildiğiniz için, ilişkilerini daha doğrusu bildiğiniz için bu soyutlamayı daha iyi mi yaparsınız?
Hayır, soyutlama...
Mesela ben tüm bağlantılarını soyutlamayı mesela yapıyorum gibi görüyorum ama
şimdi
bağlarından tüm olarak kopartmak için
burada şu
tüm bağlarını bilmem.
Evet, tüm bağlarını biliyorsan o zaman soyutlamıyorsun demektir. Yani bir kategoriyi hala bağıntılı tutuyorsan o zaman soyutlama orada işini yapmamış henüz.
Evet.
Soyutlama cisim kategorisini al ya da nesne kategorisini, kavramını alalım. Yani soyutlamanın onu her türlü başka terimden ayırması gerekir ve burada yine de soyutlamanın tam olmadığı sezgisini, duygusunu veren şey o nesne kavramının belirlilik olarak ilkin kendi karşıtıyla ilişkide olması ve şimdi nesne kavramı şeyden geliyordu, özneden geliyordu. Yani kavram tasım, kavram yargı ve tasımın birliğinden geliyordu. Şimdi nesnenin kendisinin bu kavramın özelliklerini kendinde göstermesi gerekir mi? Nesne kavramına dönelim, bu hem soyutlamayı da düşünmüş olduk. Evet. Nesne kavramı, kavram yargı ve tasımın, yani tasımın ortadan kalkmasıyla geldiğine göre o üçünü de kendine kapsıyor olması gerekir. Yani nesnede tasımın özelliklerini bulacağız. Yargının değil ya da kavramın değil sadece ama tasımın özelliklerini bulacağız. Yani nesne evrensel, tikel ve tekilin birliği olacak ve bu şeyleri gösterecek. Bunu düşünebilir miyiz?
İşte düşünebiliyoruz ama yani o zaman da soyutlama
yani her nesne
oluyor.
Bir tasımdır. Her nesne bir tasımdır. Tasım neydi?
O zaman
nesneye tikel yoluyla evrenseldir.
Tekil tikel
yoluyla. Yani nesnenin tekilliği o şeyden, tasım karakterinden geliyor. Aynı zamanda evrensel. Tekillik var nesnede. Ve aynı zamanda da belirlilik var. Tikellik belirliliği getiriyor. Yani şimdi bütün kategorileri bir tarafa bırakıp tözü, özü vesaire son tasımla ilişkilendirirsek nesneyi tasıma kendi içinde negatif olarak kapsıyor. Bir nesne, özneden nesneye geçiş doğruysa, Hegel'in o varlık bilimsel tanıtlaması, varlık bilimsel tanıtlama aslında doğal bilincin dinsel planda mantıksal olarak yaptığı bir iş. Ama onu mantıksal olarak yapış o, bir yerde ondan gizli. Aslında tanıtlama olduğu için belki de açıklamak daha doğru. Ama varlık bilimsel tanıtlamayla, yani Tanrı'nın varoluşunu onun kavramından çıkarsamakla Hegel'in özneden nesneye geçiş dediği şeyi yapmaya çalışıyor. Çünkü bir tarafta kavram var özneye karşılık düşen ki mantık biliminin organizasyonuna da uyuyor. Yani varlık bilimsel tanımlama denen şey ontolojik, sözde ontolojik tanımlama.
En başından beri yaptığımız şey de mi aslında varlıktan mesela yokluğa, oluşa geçtiğimiz zaman da nesneden özneye geçmiş bir yani
ama en başa oraya uygulamak belki bir erken. Yani en başında varlıktan...
Hayır, orada onu fark etmiyoruz ama şimdi geriye dönüp onu düşündüğümüz zaman aslında orada da özne nesne ilişkisi. Yani bu açılım süreci de bir özne nesne ilişkisi.
O kadar zorlamıyorum. Çünkü öz alanında bir geçiş yok her şeyden. Yansıma var. Orada özne nesneyi yansıyor diyemeyiz. Yani olumlu olumsuza yansırken ya da olumsuz olumluya yansırken özne nesne ilişkisi andıracak. Özne ve ne? Özne olması için kavrama gelmemiz gerekir. Nesne olması için tasımın tamamlanması gerekir. Yani... öyle acı varlık, paralelliğin bir yararı.
Hayır, varlık alanı ve öz alanıyla şey gibi değil mi? Özne nesne ilişkisi de.
Nesneye geçiş kavramdan yapılıyor. Yani özneden yapılıyor. Öz alanında özne yok henüz. Nesne özne özneyi ön koşulu olarak, ön momenti olarak gerektiriyor. Özneden nesneye geçiş zorunlu. Yani şimdi burada düşünmemiz gereken şeyler bunlar. Niye özneden nesneye geçiş var? Niye nesneye, öz alanında geçilmiyor falan? Yani ya da tözden niye nesneye geçilmiyor? Onları aralarda eğer...
Haftaya onu konuşalım.
Şey, yani yapmaya çalışıyor. O zaman şeyi ayrıntılı olarak okumanız gerekiyor. Yani nesne bölümü kısa değil ve dikkatli okuma 2 saat yapılabilecek bir şey değil. Yani bir metne alışmanız gerekiyor. 10 saat falan gerekir. Yani eğer herkes nesne bölümünü, mekaniği, kimyaya kadar örneğin, kimyaya kadar. Kimyada, yani küçük mantık daha kısa tabii ki. Ama büyük mantığı anlayarak ve iyice özümseyerek okumak için epeyce saat gerekiyor. Ve olana olan okusun ve ne kadar derinleşebilsek o kadar iyi olacak. Çünkü teleolojiye geldiğimiz zaman daha bir şeye yaklaşacağız, güncel konulara, evrimle orada ilişkiye gireceğiz. Biyoloji felsefesiyle orada tekrar ilişkiye gireceğiz. O açıdan teleolojiyi iyi anlamak gerekiyor. Teleolojiyi iyi anlamak da onu mekanik ve kimya ile ilişkisi içinde görmeyi gerektiriyor. Kimyayı da iyi anlamanız gerekiyor. Çünkü Hegel'in zamanında kimya çok yetersiz. Bugün kimya yani kendini çok daha şey... Sadece deterjan yapımıyla ilgilenmiyor kimya. O yüzden onu açındırabilirsek iyi olur. Ama en önemlisi de öyle şey.
Kimya da bir tür mekanik.
Ya.
Yasalar sanki kimya da değil mi? Terapide var gibi bir terapide.
Evet. O zaman şimdi onları işte şey yapalım. Haftaya yani evet derin konular ve şu an zamanımız kalmadı. Burada bırakıyoruz.